Hanımlar beyler, Raskas'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İsmet, sen de hoş geldin.
Hoş bulduk Okay. Nasılsın abi?
Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
İyi. Hemen şey yapayım. Özel gündemden bir kupleyle başlayayım. Geçmiş olsun. Hafta arası aileden bir sağlık problemi yaşadım.
Ya
Umarım her şey
teşekkür ederim.
yolundadır şimdi.
Yolunda her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Bu
Güzel.
hafta biraz yoğun geçti. Haberleri olabildiğince takip etmeye çalıştık. O yüzden ama şu anda her şey yolunda.
İyi. Güzel.
Kimseye de
Sevindim.
geri bırakmayacağız bunlardan.
Tabii ki. Bir günlük gecikmemizin de bahanesini hemen araya sıkıştırdıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
9. yarış yapıldı. 9. yarışta 5'in yok 6 son 6 yarışında 5. zaferini aldı Verstappen. Toplamda da 5 miydi,
Peki.
6 mı oldu? Tam hatırlamıyorum onu.
Peki hemen ben de hatırlamıyorum. Önemli değil. Hemen sorumu sorayım. Sezonun en iyi yarışı mıydı?
Yani bence evet.
Bence
Çünkü
net öyleydi biliyor musun? Yani Bahreynli'yi de gördük. İşte ne bileyim başka Charles'ın zaferi.
şöyle özetlemek gerekirse şeylerden, veteranlardan bir tanesi ilk çizgideydi. Diğeri ilk dörde geri döndü bir şekilde. Hatta sonra podyum aldı. Yarışın sonunda son hatta 10-15 tur kadar inanılmaz bir baskı ve baskıya dayanma hikayesi izledik.
Tam ondan bahsedecektim. Çok
Tam
uzun
böyle
süre sonra
performansı soru işareti dediğimiz pilotlardan bir tanesi bence kariyerinin en iyi yarışlarından birini çıkardı. Önüne gelen fırsatı ne kadar değerlendirememiş olsa da kariyerinin en iyi yarışlarından hatta belki de en iyisini çıkardı.
kimden bahsettik orada?
Şampiyon adaylarından biri olarak gördüğümüz pilotlardan bir tanesi en geride başlayıp
İlk
yukarılarda
defa.
bitirdi.
İlk defa.
Dolayısıyla hani güzel bir yarıştı ya.
Tam bundan
Ortasıralar da
bahsedecektim.
güzeldi.
Müthiş oldu. Şunu kullanacaktım. Çok çok uzun süre sonra bu kadar çok boyutlu bir yarış izledik.
Evet, her anlamıyla.
Sol üst soldaki ekranın solundaki sıralamanın her bir ne denir, kısmında takip ettirecek bir aksiyon oluyordu.
Evet.
Ve yarış içerisinde değil sadece hafta sonu boyunca da bu dinamikler o aralıklar içinde sürekli değişti. Çok boyutlu yarış. Gerçekten çok özlediğimiz. Ben bilmiyorum herhalde şu an kadar sezonun en iyi hafta sonu diyeceğim. Bir gün önce iklim değişikliği sağ olsun.
Evet.
Buradan
Bu hafta
Sebastian
sonu
Vettel'a da
her şey
selam verelim.
büyük ya.
Selam gönderelim. Müthiş ıslak stratejinin askın olduğu hani zarların her gün için farklı atıldığı bir atılmasına neden olmuş bir sıralama. Üstüne şunu bile çok etkiledi. Cumartesi günü slick ya da işte ya slick derken hepsi slick aslında. Yumuşak, orta ya da sert lastiklerin hiçbiri tüketilmediği için pazar günü de eller bayağı cepler bollaştı.
Aynen.
Ki bu bolluktan tersten hemen şeye bağlayayım. Selam az önce gönderdim veteran Fettel sağ olsun. Bu bolluğun ceremesini çekti diyeyim. Aston Martin pit ekibi, pit duvarı sanırım herhalde bir 10 tur daha olsa en az bir sefer daha pite çağıracaktı Vettel garibimi. Yazık. Yani oradan da ona bağlamış olayım.
Abi şeyi de atlamayalım. Güvenlik aracı gördük, sanal güvenlik aracı gördük, yağmur gördük, kuru hava gördük. Yani hakikaten bu hafta
Çok
sonu
keyifliydi.
görmediğimiz, Formula 1 nazarında görmediğimiz bir şey kalmadı herhalde ya.
Kalmadı. Şunu da gördük. Tabii ki senin pek sevmediğin istatistiğimi hemen paylaşayım. Bu sefer sonra bırakmayayım. Sen söyledin. Şampiyon sürüşü devam ediyor. Olgun sürüş. Ki hiç fena olmayan bir baskı. Çok ciddi bir baskı yoktu. Şeye katılmıyorum. Yani
Bence çok ciddi bir
0-6
baskıydı.
saniyenin altını kıramadı yani DRS'e rağmen Sainz. Burada tamamen iki aracın head pace'leri bu en yüksek düzlük hızını karşılaştırdığımızda asla Red Bull yakalanmadı. Ama pardon ama değil. Bunun da sonucunda Verstappen benim her hafta bu sıra verdiğim ve bir süre daha vereceğim görünen tüm zamanların en çok kazanan sürücüleri sıralamasında 9'unculuğa tırmandı. En son bunu konuştuğumuzda geçen hafta 25'er galibiyetle Jimmy Clark ve Niki Lauda ile 10. sıradaydı. Şu an 9. sırada 26 galibiyetle sırada 27 Jackie Stewart, 31 Nigel Mansell var. 32 El Plan var. Fernando Alonso. Ne diyorsun bu sene artı 6 galibiyet daha yazıp sence Alonso'nun üzerine çıkabilir mi?
Yani muhtemelen çıkacaktır abi. Bunu daha önce de konuştuk. Şu anda takvimde yani 9 yarış yapıldı ve halihazırda 13 tane daha
13.
yapılacak
Evet.
yarış var. Herhangi bir takımın çok da yanına yaklaşamayacağını varsayarsak, dayanıklılık problemi de olmadığı sürece çok büyük avantajı var. Dolayısıyla hani
Yalnız şu anda
her...
söylediğin şey şuna geliyor. Okay, kalan yarışlarda %50 galibiyet oranı minimum. Geçtiğimiz yarışlarda %60 küsur galibiyet oranıyla, yani sezonu %70-75 galibiyet oranıyla Formula 1 tarihinde görülmemiş bir oranla tamamlayabilir Verstappen. Hakikaten çok saçma sapan bir yere gider olay.
Yani evet, ama burada dediğim gibi hani teknolojinin geldiği nokta, yani teknoloji derken yeni bir çağ açıldı Formula 1'de. Bu çağdan da avantajlı çıkan iki takım var. Bir tanesi Ferrari, bir tanesi Red Bull. Verstappen de tabii ki artık bir şampiyon sürücü tam olarak gösterdiği için burada hep yine söylüyorum, daha önce konuştuğumuz artık eskiden yarışan hani 100 galibiyetli pilotların, Schumacher ve Hamilton'ın yani buradaki şeyi, sayılara yetişmesi çok daha kolay olacak arkadan gelenlerin.
Evet, ama ben özellikle bu sefer şeyi verdim. Bak, kazanma oranını verdim. Yani totale değil. Orada çok ilginç bir şey
Kazanma
olacak.
oranı, evet,
Orada
doğru
şunu diyebilirsin.
söylüyorsun.
Yarış arttıkça kazanma oranını yükseltme ihtimali artıyor.
Yani
Abi ne
işte
olursa olsun
tam olarak
saygı
bu.
duyulacak bir yere gidiyor olay.
Tabii, yani saygı duyuyoruz muhakkak, ama yani burada dediğim gibi hani istatistiklere doldurmak için yeni nesil pilotların daha avantajlı olduğunu da söyleyebiliriz bir taraftan.
Peki gözleri aşka gülen taze Lewis Hamilton'sın desem.
Ya hep olur derim, ama yani artık çok geç galiba.
Hiç bu kadar son 3 aydır böyle güldüğünü, o bir de çok güldüğünde çocuğu sesi gittikçe çocuksulaşıyor ya,
Evet
yaşından
evet ya.
tezat, işte komiklikler, şakalar, yarıştan sonra personal trainer'ı, hanımefendi adını hep unutuyorum, suyu atması falan, orada bir eğlenmeleri vesaire, bir rahatladı değil mi Lewis?
Valla şimdi şöyle,
Angela mıydı? Angela.
herkes aynı şeyi söylüyor. Yani böyle pilotlar arasında bir yetenek farkı tabii ki var. Ama pilotların da araçlara ne kadar güvenirlerse o kadar yüksek performans verebildiklerini de görüyoruz bir taraftan. Hamilton da şu anda içinde bulunduğu durum tamamen bu. Hala tam olarak arabaya güvendiğini söyleyemeyiz, ama aracın daha iyi bir yöne gittiğini ve Hamilton'ın da gittikçe araca alıştığını, daha iyi bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Bunu gördüğü zaman tabii insan haliyle daha mutlu oluyor. Yani sen de yapamadığın şeyleri yaptığın zaman bir
Bir
yüzünde
bize de bir dert oldu değil mi? Yani ben
bir başarı.
anti-Hamilton'cıların böyle bile şey yaptığını gördüm. Yani bir of, bir hem bir bahanesi kalmasın tabii. Orada biraz o var, o motivasyon var. Ama bir de şey, yani oh bir rahatlasın da hani biz de rekabete bakalım gibi bir şey oldu. Genel bir kanı oluştu.
Evet, çünkü ya şöyle, bu bahsettiğim, biraz önce bahsettiğimiz %75'lik galibiyet oranı görülürse şayet bu sporu izlemekten çok da fazla keyif alınmayacak bir noktaya doğru gidebilir iş.
Oflar çok hızlı tersine dönebilir değil mi?
Ya aynen öyle. Bununla ilgili dün akşam sana söylediğim bir şey vardı. Bununla ilgili bir önerim olacak programda diye sana.
Geliyor.
Şu abi, bunu geçtiğimiz senelerde galiba F2'de ya da F3'te yapıyorlardı. Grid'i tamamen tersine çeviriyorlardı abi.
Şu anda ilk 10 için geçerli. İlk 10 için hala yapıyorlar F2'de.
Tamam, bunu Formula 1 için de yapsınlar abi o zaman. Ya Formula 1 için
Anladım.
hatta tam tersine, yani gerçekten tam tersine çevirsinler yani.
İşte evet, o da din eskidendi. Şimdi ilk 10 dönüyor. Yani
Çünkü abi
ben
şunun heyecanını görmek isteriz yani. Geriden başlasınlar. İyi araçların hepsi geriden başlasın ve geçiş görelim. Çünkü öbür türlü Verstappen gezinmeye çıkmış gibi gözüküyor. Verstappen'i zaten hiç görmüyoruz mesela. Bir de o var. Yarış
Monaco'da
esnasında.
karting planımıza inanılmaz yükselmiştim. Buna kimse kusura bakmasın. Okay'cımla ters düşeceğim. Abi o kadar yükselmedim. Neden? Çünkü F1'in biraz özüyle çelişiyor. Belki buradan hareketle başka bir fikir diyebiliriz. Çünkü biliyorsun alt gruplarda espri şu. Karting özünü koruyan mantalite. Araçlar aynı.
Ya evet,
Altyapı
orada
aynı.
biraz
Sürüşler
doğru
kapışıyor.
söylüyorsun.
Şimdi yani Christian Horner, hatta senin çok sevdiğin dedeciğin çok fena isyan eder ve %100 de haklı olur. Ben 2 milyar dolar para gömmüşüm, farkı yaratmışım, beni nasıl sona atarsın der. Bu bir. Ama buradan şuraya bağlayacağım sana. Bak, bununla ilgili bir sorun vardı. Çok güzel, onu hatırlattın bana. Hamilton geriye düştüğünde Brezilya'da. Efsane bir, yani hiç kimsenin unutmayacağı bir yarış performansı izletti bize geçen sene. Charles'tan ben dürüst olayım. Böyle bir performans beklemiyordum. Gördük. Tabii ki burada hard lastikle sonsuza kadar gitmesi ve o ilk çok optimum şansı vardı. Çok optimum bir pist sıcaklığı vardı. Ortalama 41-42 santigrat derece. Bu ne demek? Hard lastiğin, sert lastiğin o ilk degradasyonunu atlattıktan sonra optimum sıcaklık oluşuyor ve degradasyon kesiliyor ve çok daha verimli. Tabii o sırada 10-15-20 tur atıldığı için pistte o parçalar da güzel bir tutuş yüzeyi oluşturuyor. Degradasyon da kesiliyor bir seviyeden sonra ve Charles herkes çift pit stop giderken safety car'ların olmadığı kabulüyle tek pit stopla tırmanabiliyor. Sana sorum şu. Ne zaman birisi geriye düşse haklı olarak mecburen bir az pit stopa ve hani long run'a uzun vadeye gidiyor. Ve bir şekilde bunun hep sonuç verdiğini gördük. Peki neden mesela Verstappen en önde başlarken direkt bir stop stratejisiyle başlamıyor konuya? Ya çok büyük fark yarattığı görünmüyor mu abi? Yani biz
Ya
bu
burada şöyle bir
stoplara
şey.
bambaşka mı yaklaşsak? Başka bir...
Yo yo burada bence tamamen veriyle konuşmak gerekirse burada şöyle bir şey var. Verstappen tek pit stop pek de bir yapabilir. Ama o tempoyu diğerlerine karşı bu kadar sürdürebilir mi? O biraz tartışılır. Yani burada tırnak içinde kaybettiği süre önemli.
Evet.
O zaman geride başlayan da bir tek pit stopla birinci olsun abi. Olamıyor. Niye? Çünkü
Ama
o
işte olduğu aslında artı 10 sıra kazandı ve ortalama 17,5-18 saniye pit stop süresi olan bir yerde 18 saniye cebe attı. Bu ne demek abi? 70 turda çok kabaca tur başı 0,4 saniye cepten yeme lüksüyle başlamış ve bunu cebe attığı gibi artı 10 sıra kazanmış.
ya burada
Hani bir
şunu
de
da
üstüne
düşün.
şeyi var, şunu düşün. Üstüne potansiyel bütün sarı bayraklar, bütün güvenlik araçları da sana artı yazıyor. O, hiçbir şey yoksa pistte Goat Latifi var. Hani ona falan güvenip bu zar atma olayını standartize etmek ya da ne bileyim standartize değil. Oraya yaklaşsak strateji olarak daha mantıklı değil mi sence?
Değil abi. Çünkü şöyle tekrar söylüyorum. Burada birinci pilot bu tek pit stopluk hamleyi yapabilir. Ama pek tabii ki arkasından gelenler farklı lastik daha yumuşak lastiklerle daha rahat bir tempoda yarışı bitirebilir. Keza Sergio Perez gibi lastik kullanımında çok avantajlı bir pilot olduğunu düşünürsen mesela çok rahat bir şekilde Verstappen'den daha uzun sürelerde bunu koruyarak çok da rahat geçebilir. Yani buradaki tamamen arkayı düşünerek yaptığın hamleler yani arkanda pilot varken yaptığın hamlelerle önünde yaptığın hamleler tabii ki birbirinden farklı.
Tam
Oradaki
olarak demek istediğim o.
undercutlar da etkileniyor. Yani o işin içine giriyor.
Yani öndeyken overcut'a gitmek. Tam tersi bakmak. Anlatabildim değil mi kendimi? Yani bir masayı devirmek.
Anladım
Obrador
ama
için basketbol
orada
poşetçisi gibi.
da
Öyle bir şey
şunu
mesela
örnek
birisi
vereyim.
böyle bizi bir didik yapsa. Mesela Vettel'in kaybedecek bir şey yok bu noktadan sonra. Vettel böyle bir strateji değişikliği yapsa. Tabii Aston Martin pit duvarına bunu anlatması biraz zor olur ama. Yani
Burada ama burada şu önemli. Araca güvenmek önemli. O kadar
onu
güvenilir
diyorum.
bir araçları
Verstappen'in
yok.
kaybedecek neyi var? Öyle ki pole aldıktan sonra böyle bir stratejiye hani biraz daha benimseseler ve bu şu demek. Gridde ışıklar söndüğü anda eksi 10 yazma lüksün var. Ya geçil. Bir geçil, iki geçil.
Şöyle
Hani anlatabiliyor muyum? Bir de
söyleyeyim.
üstüne sadece safety car değil. Bu sefer defans da hani öndesin. Defans yapma lüksün de var. Zaten çok iyi defans yapan bir
O zaman
sürücü. Agresif.
şöyle örnek vereyim abi. Tekrar başa alıyorum. Bunların olmasının sebebi yani öndekilerin fazla pit stop yapmasının tabii ki birçok sebebi var ama şu anda tekrar senin mantık çerçevede bir daha otursun diye şey yapıyorum. Ya Verstappen başladı yarışa ve tek pit stopunu yaptı. Tekrar önde devam ediyor. Arkasındakiyle fark 20 saniyeye çıktı. Neden abi lastik patlama riskini göze alsın ve yarışı kaybetsin yani? Yapar
Ya
bir
o
tane
doğru
daha
ama
pit
işte onda da
stopunu.
zaten daha güvenli sürüyor ya hani.
Devam eder yani. Ama o işte şey değil abi bu yani bu noktada işini şansa bırakamazsın bence. Zar atmak
İşte
değil bu yani.
ama
Bu biraz daha şey aptallığa doğru gidiyor yani.
hayır canım ne alakası var? Tam tersi. Ben bunu biraz daha böyle sivri zeka bir mühendislik yaklaşım olabileceğini öne sürüyorum. Üstüne ben tabii ki bol kezden atıyorum. Senin dediğin gibi bunun bir şeyi var. Operation Research var işte. Ne denir? Yöneylem analizi var. Bunun optimum çalışmasını yaparlar. Olası bir tabii ki buna sıcaklık faktörü var, pist sıcaklık faktörü var. Yarış boyunca sıcaklığın değişme ihtimalleri yani hep atmosferden gittim. Lastik patlamanın bir risk faktörü olarak ağırlığının diğer risklere göre relatif ağırlığının analiziyle bir karar verilir. Bunu tabii ki öyle yaparlar. Ama bunu hiç ele alınmamasını ben anlamıyorum. Çünkü biz ne zaman ki kuvvetli bir arabanın bugün Ferrari, geçen sene Mercedes geriye düştüğünde bir piti stratejiden azalttığında tur başı 0.4, 0.5, 0.6 MHP attığında neredeyse garanti tırmandığını görüyoruz. En azından işte mid ne denir, orta sınıf sürücülerin önüne kendini atabildiğini görüyoruz.
Neyse
Bence
abi, bu
değerlendirilebilir.
strateji olayları konuşulur. Daha bu çok uzun konuşulur yani de.
Ben bu konuyu şey yapacağım. Bir
Sen
Christian'a
bir
bir boş vaktinde.
şöyle, Alonso bu arada yarıştan sonra bir 5 saniye ceza aldı.
Evet.
9. bitirdi. Bottas'la Guanyu Zhou önüne geçmiş oldu. O da savunma yaparken zannediyorum Bottas'a yön değiştirdiği için, fazladan yön değiştirdiği için aldı o cezayı.
Zigzagladı ya, onu yaptı. Hani itiraz ediyorlar ama
Evet.
yaptı yani.
Hatta Hamilton karşı da yaptı diyebiliriz yani. Çok o kadar bariz bir şekilde değildi ama şeyi görüyorum senin notlarında. Esteban Ocon'un Fransa Grand Prix'si için
Evet.
tasarımını bir taraftara yaptıracağı.
Ya o çok ilginç. Onunla ilgili çok güzel şey çalışmalar geliyor. Ben buradan dinleyeceğimiz arasında çok yetenekler var. Kaçırılmış olabilir, onu bildireyim. Bir 10 gün falan oluyor başlatalı. Twitter'dan bir yarışma başlattı. Ev yarışı olan Fransa Grand Prix'sine, Paul Ricard Grand Prix'sine giyecek kaskın dizaynını bir taraftarının dizayn edeceğini ve onların arasından yarışmanın sonucu seçileni kaska uygulayacaklarını ve kullanacağını söyledi. Belki hatırlıyor musun, şey vardı. Bizim bütün bu Bobiler ekibi, işte aklına gelen Türkiye'deki bütün yerel tasarımcılar, grafik designerlar bir araya geldi ve Reddit'teki bir eventi takeover yaptılar. Reddit'i ele
Evet,
geçirdiler. Devasa bir Türk bayrağı ve Atatürk portresiyle. Hani böyle bir organize olsa bizim ekip, ki oradan da
o konu
başka bir
Türk bayrağı ile
organizasyonda
çıkartsak ya yarışı.
abi ne yapacak? Çıktı Twitter'daki şeyden. Ya da Twitter'da bir Türk etkileşimi kadar güçlü. Gidelim abi oraya, basalım dükkanı. O kona giydirelim yani. Yurt da sulh, cihanda sulh yani. Yakışmaz mı?
Oğlum neden olmasın yani? Şimdi şeye geleceğim.
Ben sen notlara bakarken araya da bir şey sıkıştırmak istiyorum.
Tabii.
Geyikten devam edeceğim. Dünkü günün sürücüsü oyların oranları F1'in hesabında açıklandı. Şimdi dün
Ha
günün
bak, ben de
sürücüsü
onunla ilgili bir şey soracaktım sana.
ha,
Devam.
günün
Buyur.
sürücüsü Leclerc seçildi. %21.6'sını aldı oyların. Devamında Hamilton 11.9, Carlos 10.6, Max 10.2, Fernando Alonso %6. Şimdi bunları topladığında %61 falan ediyor. Şimdi mantık olarak geride 15 tane daha sürücü var. Ve %6'dan daha az değil mi bunların oyları? Şimdi
Ya
bunları
abi
toplasan,
bırak. Allah aşkına
hocam
şunlara
bir
kafa
dakika,
yormayalım ya.
bir dakika, bunları toplarsan asla ama asla geride kalan %39 oy çıkmıyor. Abi burada çok net Goat Latifi'nin oyları çalındı. Sandıkları boş bıraktınız. Hemen en kötü bir masya arandı. Bir şey yapıldı.
Abi bu
Orada bir
şey Latifi'deki oyların şey tekrarını, sayımının tekrarını talep ediyorum. Yani
hocam,
Maltepe'deki sandık sayısını arandı.
sandıkları terk ettiniz. Bugün bu olur. Yarın başka yerde başınıza başka bir şey gelir. Hemen programı iptal ettireyim. Tutanaklar hocam, tutanaklara bakın. Latifi'nin oyları
Sana
çalındı.
şey soracağım abi. Leclerc için hala şans var mı?
Var tabii ki canım. Abi neler gördük, hep
Üç
unutuyoruz.
yarış
Neler
var.
gördük.
Bu
Yani
şey gibi, şuna benzettim ben bunu ya. Eskiden hani Türkiye Futbol Ligi'nde de 2 puanlı sistem vardı ya. Hep şey derler böyle yorumcular. 3 puanlı sisteme geçildiğinden beri her şey mümkün diye. Şu anda 25 puanlı sistemde de her şey mümkün müdür İsmet Hocam?
ben şeyden biraz yine bunu da kimle konuşayım? Bunu da Dominik Ali ile bir hafta sonu görüşeceğim. 25'ten 18'e düşme, o bence o fark çok fazla. 25-20 falan olması lazım. 1 ile 2'nin arasındaki puan farkını ben çok fazla buluyorum. Ona ya da başka bir şey. Belki oradaki fark kapatılabilir ama en hızlı tura 1 değil belki 2 puan vesaire yapılabilir. Kopup gitmesi sağlanıyor ki, ama ona rağmen ben hala bitmedi diyorum. Daha yarısına gelmedik abi. Biz çok hızlı bir şey havaya girdik.
Tabii.
100 küsür puan oldu swing'in açısı. Yani 46 puan öndeyken 60 küsür puan geriye düştü değil mi? 110 küsür oldu.
Doğru.
Ve sadece 6 yarışta.
Şimdi son bir şeyim var. Bu ara şeyi çok görüyoruz. Bu başarı hikayeleri, işte şey, o başarı hikayelerinden çıkan, gerçek hikayelerden çıkan filmler, gerçek hikayelerden ilham alınan, tam olarak gerçekle birebir olmasa da benzeri hikayelerin filmlerini çok görüyoruz. En son da benim izlediğim, bilmiyorum dikkatini çekti mi Netflix'te ama Hustle diye bir film vardı.
Evet, ben Adam
Juan
Sandler'ı çok sevmem, o yüzden izlemedim.
güzel film olmuş ama
Ya herkes övüyor, herkes övüyor ama.
Juan Hernan Gomez iyi bir oyunculuk bence kendisinden beklenmeyecek derecede. Çünkü bence oradaki şey şu, adam basketbol oyuncusu, dizi oyuncusu olmadığı için, film oyuncusu olmadığı için adama mümkün olduğunca az replik kullandırmışlar. Bence bu çok işe yaramış yani. Gerçekten çok işe yaramış. Buradan şuna bağlayacağım. Bu arada izlemeyen varsa onu da izlesin. Çok güzel film o da. Şuna bağlayacağım. Lewis Hamilton'ın yapımcı olduğu Top Gun Maverick de çok beğenildi bu arada. Onunla ilgili de bayağı olumlu şeyler dönüyor. Bu filmin yönetmeni Joseph Kosinski pardon. Brad Pitt'in başrol oynayacağı bir film çekeceğini açıkladı. Bu da emekliliğine ara veren, yani böyle efsanelere karşı mücadele eden çaylak bir sürücü için emekliliğine ara veren eski bir Formula 1 pilotunu canlandıracakmış. Brad Pitt filmi
Yani
güzel
arabalar
oluyor.
4. Arabalar 4 diyebiliriz öncelikle.
Ya şu konuya bu kadar vakit ayırdım. Bu yorumu
Abi.
yapamazsın. Ayıp ya.
Abi bir şeyden çok korktum.
Brad
İşte
Pitt de
pi
Mater'mış diyelim bir de öyle olsun.
Ay, ay
Lewis de
öyle
şey
zaten abi, işte
Kilçek
Tamagol
McQueen
diyeceğim.
zaten.
Bir düzeltme, sen şey yaparken arada kaynadı, arkadaşlar sonra sana linç atacaklar yani, seni savundum, başka bir şey
Hadi
değil.
bakalım.
Yapımcısı olduğu dedin, Top Gun'ın yapımcısı gibi anlaşabilir. Arkadaşlar Okay orada hızlı geçti.
Yapımcılarını
Top Gun'ın
bilir.
yönetmeni olacak Brad Pitt oynayacak. Lewis Hamilton bu Formula 1 filminin yapımcısı olacak. Hikayede çok katkıları olacakmış. Bunu duyduğum anda tüylerim diken diken oldu. Kötü bir Arabalar 4 izleyebiliriz. Brad Pitt'e güveniyorum. Umarım o orada bizi yanıltmaz. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bir kendime düzeltme. Az önce 100 küsür puan mıydı, 110 puan mıydı dedim. Fark 95 puana çıktı. 6 yarışta makas bu kadar açıldı. Sonra linç yiyorum ben de, hemen düzelteyim. Kusura bakmasın arkadaşlar.
Abi şu en son kural değişikliği mevzusuna geleceğim. Buna da
Aa, güzel konu.
değinmek
Dur. Şu linç ağız tadıyla bir yiyeyim. Evet, göndereceğim.
Abi şöyle, ya sezon ortasında kural değişikliklerine çok alışkın değiliz. Ama bunun da çok bariz bir şekilde Mercedes lobisiyle geldiğini de herhalde inkar edemeyiz ya.
Ben sana sorayım şimdi, bu cümleyi kurdun ya, şüphe ettim kendinden. Çünkü internette okuduklarıma çok güvenmiyorum ama kuralı da okudum. Bende bir hata var herhalde. Mercedes lobisiyle geldi diyorsan abi, kuralın Mercedes olası avantajları nedir? Ben sana sorayım.
Abi bir avantaj değil. Yani Mercedes bunu avantajı olacağı şekilde bir değişiklik talep etti. Ama işler onların beklediği gibi gitmedi. Yani aslına bakarsan bu, ama yani özüne bakarsan, tam konunun başına dönersen, bu yunuslama problemiyle ilgili en çok problemi yaşayan kim? Mercedes.
Bravo.
Bu
Tamam. Aynı fikirdeyim
bunu
çünkü.
talep eden kim? Mercedes. Herkes açıklama yapıyor. Diyor ki abi tamam, sorunuz var da o zaman aracı yükseltin. Mercedes bunu kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla böyle bir açmaza giriyor mevzu ve kural değişikliği Mercedes'e yaramıyor.
Abi şöyle diyeceğim. Bir, bu kısmına %100 katılıyorum. İki, sadece Mercedes yaşamıyordu. Bu konuda en çok ağlayan, tırnak içinde ağlayan Mercedes'ti. %100 katılıyorum. Çünkü senin de dediğin gibi arabayı yükseltirse 1,3-4 saniyelere varan artı bir zaman kaybedecekti şu anki performansından. Ondan fedakarlık yapmak istemediler. Bu yüzden de özellikle geçen haftaki yarışta ve bu cumaki Kanada idmanlarında, özür dilerim, bu hafta hiç girmediler, yanlış bir şey söyledim. Geçen haftaki yarışta olabilecek en yere yakın formasyonuyla, arabanın ayarlarıyla geldiler. Hamilton'ın omurgasına kadar zarar veren ve benim işte ilk linçimi yediğim kısım. Biraz orada Hamilton ve Toto sempatyalı bir imajım şey yapmışım. Hayır arkadaşlar, ben
Yaşlılığının
çok acı çekiyorum bu işlerden. Adamın acısını hissettim. Sadece bu. Yaşlıyım yani. Neyse. Bundan dolayı çok ağladılar ve ağladıkları için antipati oluştu cepte. Yalnız biraz sosyal medya ilişkilerinden böyle yanlış anlaşılıyor. Kuralı bir açın okuyun arkadaşlar. Kural dümdüz. Mercedes'in böyle bir olası devam etme ihtimalini tıkadı. O da şu ki, zaten biliyorsun bu kuralın çıkacağını bizden önce biliyorlar. Hafta arasında da biz duymadan James, şey pardon, Bono mu? Yarış mühendisi. Şey, Sandal, şey, Sainz, stratejist adını hep karıştırıyorum.
Andreas Stendel.
Bravo, o. Onun açıklaması oldu. Dedi ki evet biz bir hata yaptık. Çok zorladık şartları. Arabanın şartlarını sürücülerimize çok yük koyduk. Daha koymamalıyız bir daha dediler. Yani %100 takım stratejisti bunun sorumluluğunu üzerine aldı. Sürücülerini riske attığına dair sağlıklarını. Nitekim gelen kuralda çok özetli şunu diyor. Taban ne denir? Formasyonunun rigidliği yani esnemesiyle ilgili katsayıyla ilgili henüz bir matematiksel formül geliştirilmemiş olsa da FIA tarafından geliştirilecek.
Evet.
Takımlara bu anlamda bu esneklik katsayısı ile ilgili bir maksimum verilecek. Bu esneklik katsayısının altında esneyen bir taban olduysa ve tabii ki bunun da sonucunda maksimum ve maksimum osilasyon yani salınma yani zıplama deltası hesaplanarak bunun üzerine çıkan tabanları olan araçların minimum şu kadar seviyeye kadar arabayı alçaltabilirsiniz gibi minimumları onlara deklar edilecek. Eğer buna uymadıkları görülürse ceza puanının yanında otomatik 11 milimetre yani 1.1 santimetre yükseltmeleri o anda tespit edildi hafta sonunda. Ki biliyorsun öyle bu 1.1 santimetre çok yüksek bir müdahale. Bütün ayarları mahveder. Resmen o takımın elinden o hafta sonu çalmak. FIA diyor ki kendi sürücünün hız için sağlığını riske atarsan bu bir artık sağlık sorunu olmuştu. Bunu kabul ettiler. Hı. Çünkü orada da yine bir düzeltme yapmak istiyorum. Sadece Mercedes yaşamıyor bunu arkadaşlar. Belki ya grafikleri görürseniz, incelerseniz göreceksiniz. Red Bull dahi yaşıyor ama en az etkilenen tabii ki. Çok iyi bir araba yaptıkları için. Onu kenara koyarsak neredeyse herkes bundan şikayetçi. Gazi'nin yorumlarını hatırlayın. Sadece geçen hafta McLaren tarafından Ricardo başım dönüyor hala dedi. Yani yarıştan sonraki röportajında takribi yarım saat sonra başım dönüyor hala. Dolayısıyla bir iş sağlığı ve güvenliği anlamında diyelim. FIA kural değişikliği de değil bu arada. Şimdi çok detaya girdim affet bakışından da kızıyorsun bana görüyorum. Bir kurallar var arkadaşlar bir de kural direktifleri var. Yani bunun karşılığı günümüzde kanun ve yönetmelik gibi iyice sıkıcı oldum. Bu bir yönetmelik kanun değişmedi daha arkadaşlar. Kural değişikliği olmadı. Ama tabii ki o yönetmeliğin tavsiye niteliğinde ve FIA isterse bu yönetmeliğe istinaden uygulayabileceği bazı cezalar var. Günün sonunda kaybeden Mercedes oldu. İyi ki de oldu. Okay'cığım kusura bakma.
Abi özetle Hamilton Mercedes'e işveren davası açabilir mi iş güvenliğiyle
alakalı? Çok net açar. O haftaya yönelik çok
teşekkürler.
Net açar. Pardon özür dilerim açamaz.
Teşekkür ederim.
Açamaz. Çeliştim kendine. Hiçbir kanun yönetmelik tarihte geriye dönüp işlemez hocam. Raskas kahvesinden bu hafta bu kadar.
Şeydir yani hayatını etkiliyorsa falan hani doğuştan değilse bunlar hep olur yani. Lütfen.
Hocam öyle bir şey varsa zaten işçi biliyorsun kanun direkt işçinin yanında hocam. Sen her türlü kazanırsın mahkemeyi.
O zaman ağzına sağlık İsmet'ciğim. Teşekkür ederim.
Son kısım için tekrar kusura bakmasın arkadaşlar. Linçlerimizi hemen inbox'a bekliyoruz. Alıştı,
bence alışmışlardır ya.
İnşallah.
Monaco Grand Prix winner. That was brilliant. That was your afternoon. Big Adrian's coming up to get the trophy with you. Well done.
Tarihin en yavaş ama en hızlı dedikodu virajı Raskas sona erdi.